From the conference center at
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yaptığımız bu yayın ile sizleri İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yarı yıllık genel konferansının rahiplik oturumunu getiriyoruz. Bu oturumdaki müzik, Murray Utah alanındaki çadır kazıklarından gelen genç beylerin oluşturduğu bir Harun Rahipliği korosu tarafından sunulacaktır.
Henry B. Eyring, First Counselor.
Kilisenin birinci başkanlığında birinci danışman başkan Henry B. Eyring bu akşamki rahiplik oturumunu yönetecektir.
Brethren,
kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yarı yıllık genel konferansının genel rahiplik oturumuna hoş geldiniz. Bu toplantıya başkanlık eden Başkan Thomas Manson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Bu toplantılar uydu yayın iletişimi ve internet aracılığıyla bütün dünyada bulunan rahiplik sahiplerine naklen yayınlanmaktadır. Bu oturumdaki müzik Kelly DeHaan yönetiminde Ork'ta Richard Elliot eşliğinde Murray Utah alanındaki çadır kazıklarından gelen genç erkeklerin oluşturduğu bir Harun Rahipliği Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu toplantıyı Tanrı'ya övgüler söyle ilahisini söyleyerek açacak. Ardından açılış duası 1. 70'ler kurulundaki üyelik görevinden bugün öğleden sonra özgür bırakılan yaşlı Paul Kolliker tarafından edilecek.
Thank you.
Our eternal Father in heaven.
Cennetteki baba.
We have gathered together in this general priesthood meeting.
Genel rahiplik toplantısında bir arada geldik. Birinci başkanlıktan ve 12'ler havariler kurulundan senin hizmetkarlarını dinleyeceğiz. Onlardan öğreneceğiz. Birçok ilkeler öğreneceğiz. Hani kilisenin nasıl idare edileceği dair. Sana vahiy için teşekkür ediyoruz. Vahiy sayesinde rahiplik tekrar iade edildi. Sana sahip olduğumuz kurullar için teşekkür ediyoruz. Anahtarlarımız için, sahip olduğumuz rahiplik anahtarları için ve vahiyin gücü ve kuvveti için teşekkür ediyoruz. Sana sevgili peygamberimiz Başkan Manson için teşekkür ediyoruz. Onun liderliği için, onun örneği için ve onun hizmeti için sana teşekkür ediyoruz. Biz senin oğlunun izinden giderken ayrıca peygamberimizin örneğinin de kendi hayatımızda uygulayalım. Kilisedeki misyonerler için sana teşekkür ediyoruz, görevliler için. Sorumluluklarımız için teşekkür ediyoruz üyeler olarak. Bize sorumluluklarımızı yerine getirebilme ayrıcalığını ver, enerjimiz olsun. Ve kilisemizdeki tapınaklardaki kutsal törenler için teşekkür ediyoruz. Lütfen bize yardımcı ol ki layık olalım, hazır olalım hizmet için hep. Bu akşam kutsal ruhun yanımızda olmasını diliyoruz toplantımızda. Daha da önemlisi yüreklerimizin açık olması için senin sesine Tanrım. Böylece hepimiz bir olalım. Bunlar için dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
The choir will now
şimdi bizlere sanki 10 bin tane birlik yürüyor ilahisini lütfedecek. Bu ilahiden sonra 12 havariler kurulundan yaşlı Elton Perry dinlemekten mutluluk duyacağız. Ardından yönetici gözetmen birliğinden gözetmen Gerald Kose konuşacak. Ondan sonra 70'lerden yaşlı Randy DeFunk bizlere hitap edecek.
Oh, When I was given this assignment,
genel konferansın rahiplik oturumunda konuşmak için görevlendirildiğimde aklıma ilk gelen şey harika bir ilk öğretmeni oldu. Onun en büyük isteği bizleri rahipliği almaya layık olmamız için hazırlamaktı. O bizi ilk öğretimden mezun olmanın şartları konusunda sıkıştırıyordu. 12 Havariler Kurulu üyelerinin isimlerini ve iman maddelerini ezberlememiz gerekiyordu. O aynı zamanda bize eğer hepimiz 13 iman maddesini ezberden okuyabilirsek, son dersimizde bizi istediğimiz bir yere geziye götüreceğine dair söz verdi. Logan Kanyonu'nun girişinde bulunan ilk barajın hemen üstündeki kayalık yamaçlarda beğendiğimiz özel bir yerde yürüyüş yapmayı kararlaştırdık. Bu kayalıklarda sosis pişirebileceğimiz ve marshmallow kızartabileceğimiz doğal ocakta buna küçük bir düzlük vardı. Ancak biz bu yeri seçtiğimizde yaşlı ve kesinlikle atletik bir vücudu olmayan öğretmenimizi düşünememiştik. Eğer bu gezinin üzerinde daha dikkatli düşünmüş olsaydık, onun bu uzun yürüyüşü yaparken çok zorlanacağı aklımıza gelirdi. Ancak o sözünü tutmaya kararlıydı ve bizi cesurca takip etti. İlk olarak küçük bir tepeye tırmandık. O günlerde oradan geçişi engelleyen yüksek gerilim hatları yoktu. Biraz yardımla öğretmenimiz tepeye çıktı. Zirveye vardıktan sonra kaplumbağa sırtı diye adlandırdığımız kayalık alana doğru inmeye başladık. Oraya vardıktan sonra öğretmenimiz soluklanmak için bir süre durdu. Biz yemeklerimizi hazırlayıp yiyene kadar öğretmenimiz bize son dersini vermek için yeterince toparlanmıştı. O son iki yılda ilk öğretim programında bizim öğretmenimiz olmaktan ne kadar zevk aldığını anlattı. İman maddelerini başarıyla ezberlediğimiz için bize iltifat etti. Öğretmenimiz iman maddelerinin herhangi birinin numarasını söylediğinde biz ona o iman maddesini ezberden okuyabiliyorduk. O daha sonra bize iman maddelerini içerdiği öğretileri ve ilkeleri anlamadan bunları ezberlemenin pek çok kelimeyi bilmekten başka bir anlamı olmayacağını söyledi. İman maddelerinin her birinde öğretilen sevindirici habere ilişkin öğretileri çalışmamız için bizi teşvik etti. Öğretmenimiz iman maddelerinde bulunan öğretinin bölümlere ayrıldığını açıkladı. İlk iman maddesinden Tanrılığın üç yüce şahsiyetten oluştuğunu öğreniyoruz. Tanrı Baba, İsa Mesih ve Kutsal Ruh. İkinci iman maddesi dünyadaki davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu öğretmektedir. Üçüncü madde, cennetteki babamızın çocuklarının kurtuluşu için olan kurtarıcımızın görevini açıklar. Dördüncü madde, temel ilkelerin ve kutsal törenlerin önemini öğretir. Öğretmenimizin sözlerindeki güç, onun sevindirici haberi çalışmanın ne kadar değerli olduğunun üzerine durması yüzünden benim için bir ilham kaynağı olmuştu. Kutsal yazılar bizi eriştiğimiz bilgilerin doğru mu, yanlış mı olduğunu yargılayabileceğimiz bir hakikat düzeyine yönlendirir. Gerçek öğreti, bütün hakikatin kaynağı ve temeli olan Tanrı'dan gelir. Gerçek öğretinin ilkeleri ve kavramları Rabbimiz ve kurtarıcımızın sevindirici haberinde bulunur. Sahte öğretilerse tüm yalanların babası olan şeytandan gelir. Onun arzusu vahiy edilmiş hakikatleri saptırmak, değiştirmek ve başkalaştırmaktır. O bizi aldatmak ister. Böylelikle bazılarımız cennetteki evimize giden yolculuklarımızda yolumuzu kaybederiz. Kutsal yazılar bize sahte öğretilerden nasıl sakınabileceğimizi öğretir. Örneğin, Paulus'un Timoteus'a mektubunda şunu okuruz. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunu eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Bu öğreti kilise için cep telefonunun bataryası gibidir. Cep telefonunuzdan bataryayı çıkardığınızda o işe yaramaz bir hale gelir. Gerçek öğretinin artık öğretilmediği kilisede benzer şekilde yararsızdır. Bu tür kiliseler bize cennetteki babamıza ve ebedi evimize gitmemize rehberlik edemez. Mesih'in temel öğretilerini anlamaya başladıktan sonra 5. ve 6. iman maddeleri bize rahiplik organizasyonu ve düzenini öğretir. Rabbin yönetimi altında Joseph Smith, kurtarıcının kilisesini, rahiplik yetkisini, yani Tanrı'nın gücünü kullanarak organize etti. İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi ile Mesih'in yeryüzünde yaşarken kurduğu ve yönettiği kilise aynı organizasyondur. Joseph Smith ve Oliver Cowdery'nin Mayıs 1829'da Mormon kitabının tercümesi sırasında okudukları günahların bağışlanması içi olan vaftizin öğretisi hakkında dua etmek için ormana gittikleri gün ne kadar muhteşemdi. 1800'lerin başında değişik kiliselerde vaftiz hakkında birçok öğreti bulunmaktaydı. Ve Joseph ile Oliver bunların tümünün doğru olamayacağını biliyorlardı. Onlar vaftizin doğru usulünü ve ayrıca vaftiz etme yetkisine kimin sahip olduğunu bilmek istediler. Rabbi olan bu taleplerine cevap olarak cennetten bir haberci, vaftizci Yahya onlara göründü. Hizmetkar arkadaşlarıma Mesih'in adıyla Harun rahipliğini bahşediyorum diyerek teker teker ellerini onların başı üzerine koyup onlara vasfetme yetkisini bahşetti. Harun rahipliğini bahşediyorum diyerek teker teker ellerini üzerine koyup onlara vaftiz etme yetkisini bahşetti. Dünya ne harika bir gün. Rahiplik dünyaya iade edildi. Rahipliği aldığımızda Tanrı adıyla hareket etme ve doğruluk ve dürüstlük yollarına yönlendirme yetkisini alırız. Bu yetki doğru gücün ve yeryüzündeki Tanrı'nın çocuklarının yararına olan etkinin esas kaynağıdır. Ve biz öldükten sonra da bizimle kalacaktır. İsa Mesih'in gerçek kilisesinin organize edilebilmesinden önce rahipliğin iade edilmesi gerekliydi. Bu 5. ve 6. iman maddelerinden öğrendiğimiz temel derstir. Sonraki 3 iman maddesi 7, 8 ve 9 ölümlü yolculuğumuzda bize yol göstermek için geçerli kaynakları açıklar. Bize Rabbin öğretilerini takip ederken rehberlik etmesi ve kötülükten koruması için ruhsal armağanlar verildi. Kutsal yazılar bir diğer rehberdir. Eğer Tanrı'nın sözüne sımsıkı sarılırsak, sonsuz hayata giden yolda kalırız. 9. iman maddesi, Tanrı'nın pek çok yüce ve önemli gerçekleri peygamberlerine, görenlerine ve vahiy bildirenlerine geçmişte vahyettiğini, şimdi vahyediyor olduğunu ve gelecekte vahyedeceğini öğretir. Ruhun sakin, yumuşak sesini dinlemeye ve kutsal yazı okumaya ek olarak, bir başka rehberlik kaynağı seçilmiş olan, çağrılmış olan ve öğrettikleri derslerle hayatlarımızı bereketlemek için tayin edilen kilise liderlerimiz olduğunu öğreniriz. 10. 11. 12. iman maddeleri bize pek çok ulus ve çeşitli kanunların olduğu bir dünyada görevli işini ve sevindirici haberi paylaşmayı nasıl gerçekleştireceğimiz hakkında bilgi verir. Kurtarıcının ikinci gelişinin hazırlığında İsrail'in toplanışı hakkında öğreniriz. Erkeklerin ve kadınların kendi kendilerinin temsilcileri olduklarını ve kendi vicdanlarına göre Tanrı'nın sözünü kabul edebileceklerini ya da reddedebileceklerini öğreniriz. Son olarak İsa Mesih'in sevindirici haberini dünyanın dört bir köşesine duyururken girdiğimiz her ulusun hükümetine saygı duymamız gerektiğini öğreniriz. Gerçekten biz her ülkenin yasalarına itaat etmeye, yasaları onurlandırmaya ve desteklemeye inanırız. 13. iman maddesi hayatımızı nasıl yürütmemiz ve başkalarına nasıl etkinleşmemiz gerektiği konusunda özel bir bilgilendirme sağlar. Şöyle okuruz. Biz dürüst olmaya, doğru olmaya, iffetli olmaya, hayırsever olmaya, erdemli ve herkese iyilik yapmaya inanıyoruz. Gerçekten Pavlos'un öğütlerine uyduğumuzu söyleyebiliriz. Biz her şeye inanır, her şeyi umut ederiz. Birçok şeye dayandık ve her şeye dayanabilmeyi umut ediyoruz. Eğer erdemli ve güzel olan veya hayranlık uyandıran ya da övgüye değer bir şey varsa biz bu şeylerin peşinden koşarız. Hepimiz bu nitelikleri hayata geçirmek ve hayatlarımızda bu niteliklerini yaşayan örnekler olmak için çaba göstermeliyiz. İman maddelerine öğretilen gerçekler, cep telefonundaki parçaların birbirlerini karşılıklı olarak destekledikleri gibi birbirleri üzerine inşa edilmişlerdir. Cep telefonuna gerekli parça ekleyen üretim sürecinde olduğu gibi, iman maddeleri de bize iade ediliş önemli öğretilerini sağlar. Her iman maddesi, İsa Mesih'in sevindirici haberini anlayışımıza eşsiz bir değer ekler. İlk öğretim öğretmenim krallığın öğretilerini çalışmak için bir karar alma fikrini bana aşıladı. O bana bu asit iman madde içinde bulunan derin malı araştırmam gerektiğini öğretti. O bana bu kutsal gerçekleri öğrenmek için zaman ayırırsam, elde edebileceğim bilgilerin hayatımı çok daha iyiye doğru değiştireceğine dair bir söz verdi. Ve ben bunun hayatımı değiştirdiğine tanıklık ediyorum. Öğretmenimin Logan Canyon'undaki dağda verdiği muhteşem dersinden sonra orada planlamamızdan daha fazla kaldığımızın farkına vardık. Gün sona ermek üzereydi ve problemimiz olduğunu fark ettik. Öğretmenim bizim özel yerimize ulaşmak için çok uğraşmıştı. Ama eve dönüş bir diğer büyük sorunu da ortaya çıkardı. Bu durum bizim aktivite için seçtiğimiz yerin kötü bir tercih olduğunu gösterdi. Tepeye geri tırmanmak bizim için de zor olsa da onun yaşındaki bir kadın için de çok daha zor oldu. Onun tepeden aşağı inmesine yardım etmekle uğraşırken iki polis geldi. İlk öğretim başkanı bizim kaybolduğumuzdan korkarak polisleri bizi bulmaları için göndermişti. Bu olayın dramatik oluşu ve öğretilen dersler sayesinde bu olay hayatımdaki unutulmaz deneyimlerden biri oldu. Siz genç adamlar, sizleri parlak zihinlerinizi kullanıp iman maddelerini ve onların öğrettiği öğretileri çalışmanız ve öğrenmeniz için teşvik ediyorum. Onlar kilisenin öğretisinin en önemli ve kesinlikle en özlü açıklamalar arasındadır. Eğer onları İsa Mesih'in sevindirici haberine dair çalışmanızı yönlendirmek için bir rehber olarak kullanırsanız, kendinizi iade edilmiş hakikati dünyadaki insanı tanık etmeye hazırlanmış olarak bulacaksınız. İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesinin bir üyesi olarak değer verdiğiniz bu temel inançları basit, doğrudan ve derin bir yoldan beyan etmeniz mümkün olacaktır. Rabbimiz ve kurtarıcımız olan İsa Mesih'in adıyla bu 13 iman maddesinin doğruluğuna tanıklık ediyorum. Amin.
Most of us at one time or another.
Çoğumuz zaman zaman bizim için yeni olan, alışık olmadığımız ve güvensiz hissettiğimiz bir durumda bulunmuşuzdur. Yaklaşık 5 yıl önce Başkan Manson beni kilisenin bir genel otoritesi olarak hizmetmeye çağırdıktan sonra böyle bir durum ailemin başına geldi. Bu hizmet çağrısı ailemizin 20 yıldan fazla süredir keyfini sürdüğü güzel bir yerden taşınmasını gerektiriyordu. Karım ve ben çocuklarımızın bu yeni durumu öğrendikleri anda verdikleri tepkiyi hala hatırlıyoruz. 16 yaşındaki oğlum şöyle haykırmıştı. Hiç sorun değil. Siz gidebilirsiniz. Ben kalacağım. Daha sonra oğlum bizimle birlikte gelmeye çabucak karar verdi ve yaşamındaki bu yeni fırsatı içtenlikle kucakladı. Özellikle son zaman azizlerinin sıcak davranışları ve iyilikleri sayesinde geçtiğimiz birkaç yıl boyunca yeni ortamlarda yaşamak ailemiz için öğretici ve zevkli bir deneyim haline geldi. Biz farklı ülkelerde yaşadıkça dünya genelindeki Tanrı'nın halkı arasındaki birliğin gerçek ve somut bir şey olmasının kıymetini anladık. Hizmet çağrım nedeniyle birçok ülkeye seyahat ettim ve birçok toplantıya başkanlık etmenin seçkin ayrıcalığını yaşadım. Kilisemizdeki çeşitli cemaatlere şöyle bir baktığımda çoğu kez birçok ülkeyi, dili ve kültürü temsil eden üyeleri gördüm. İçinde bulunduğumuz sevindirici haberi düzenleme döneminin harikulade bir yönü bir coğrafi bölge veya bir grup ulusla sınırlı olmayışıdır. Küresel ve evrenseldir. Tanrı'nın çocuklarını dünyanın dört bir tarafından toplayarak onun oğlunun görkemli dönüş için hazırlamaktadır. Kilisenin üyelerinin çeşitliliğinin artmasına karşın mukaddes mirasımız aramızdaki farklılıkları aşar. Kilisenin üyeleri olarak İsrail evine kabul ediliriz. Aynı ruhsal soyun eşit mirasçıları olan kardeşler oluruz. Tanrı İbrahim'e bu sevindirici haberi kabul eden herkesin İbrahim'in adıyla çağrılacağını, onun soyundan sayılacağını, ayağa kalkıp ona ataları olarak şükredeceğini vaat etmiştir. Kilisenin bir üyesi olan herkese şu vaat verilmiştir. Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. İngilizce'de yabancı anlamına gelen stranger sözcüğü, harici ya da dışarıdan anlamına gelen Latince sözcük ekronüs'ten gelir. Genel olarak köken, kültür, fikir veya din gibi çeşitli nedenlerle bir grubun dışında kalan kimseyi belirtir. İsa Mesih'in dünyada olmaya ama dünyadan olmamaya gayret eden öğrencileri olarak bazen kendimizi dışlanmış gibi hissederiz. Farklı olarak görülen kişilere bazı kapıların kapalı olabileceğini birçok insandan daha iyi biliriz. Tarih boyunca Tanrı'nın halkına kendilerine yabancı olan veya farklı olarak görülebilen tüm insanlarla ilgilenmeleri emredilmiştir. Eski zamanlarda bir yabancıya, bir dul veya bir yetime gösterilmesi gereken konukseverliğin aynısı gösterilirdi. Tıpkı dullar ve yetimler gibi yabancılar da büyük ölçüde korunmasız haldelerdi ve hayatta kalmaları yerel halkın onlara sağlayacakları korumaya bağlıydı. İsrail halkı bu konuda kesin talimat almıştır. Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Dünyadaki hizmeti süresince İsa, konukseverlik ve hoşgörüye dair basit yükümlülüğün oldukça ötesine geçmiş bir örnekti. Toplumdan dışlanmış olanlar, kendini üstün gören kişilerce reddedilenler ve ahlaksız sayılanlar, onun şefkati ve saygısını kazanmışlardı. Onun öğretileri ve hizmetinden eşit derecede faydalanmışlardı. Örneğin, kurtarıcı Samiriyeli kadına seslenmek için kendi zamanının yerleşmiş adetlerine karşı çıkmış ve ondan biraz su istemiştir. Vergi görevlileri ve günahkarlarla sofraya oturmuştur. Cüzdanlıya yaklaşırken, ona dokunurken ve onu iyileştirirken hiç tereddüt etmemiştir. Romalı yüzbaşının imanına hayran kalarak kalabalığa şöyle demiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ben İsrail'de böyle imanı olan birisini görmedim. İsa bizden evrensel ve koşulsuz bir hediye olan mükemmel sevgi yasasına uymamızı istemiştir. Şöyle söylemiştir. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz?
putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Bu kilisede kimse yabancı ve dışlanmış değildir. Herkes kardeştir. Bir sonsuz babamız olduğuna dair bilgimiz, dünyadaki tüm erkekler ve kadınlar arasında var olması gereken kardeşliğe karşı daha duyarlı olmamıza yardım eder. Sefiller romanındaki bir bölüm, rahiplik sahiplerinin yabancı olarak görülen insanlara nasıl davranabileceğini tasvir etmektedir. Jean Valjean hapisten yeni çıkmıştı. Uzun bir yolculuk sonucu yorgunluk, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin bir halde yiyecek ve geceyi geçirmek için barınacak bir yer ararken küçük bir kasabaya vardı. Onun geldiğine dair haber etrafa yayılınca kasabanın tüm sakinleri birer birer ona kapılarını kapattılar. Ne otel, ne han, hatta ne de hapishane onu kabul etti. Reddedildi, kovuldu, dışlandı. En sonunda gücü tükenmiş bir vaziyette kasabanın başpapazının kapısının önünde yere yığıldı. Bu iyi din adamı Valjean'ın geçmişinden tamamıyla haberdardı. Ama bu derbeder adamı evine şu şefkatli sözlerle davet etti. Bu benim evim değil. İsa Mesih'in evidir. Bu kapıdan giren kişinin bir adı olması gerekmez. Ama bir kederi olması gerekir. Sen acı çekiyorsun, sen aç ve susuzsun, o halde hoş geldin. Neden senin adını bilmem gereksin ki? Ayrıca sen bana adını söylemeden önce benim bildiğim bir adım vardı. Valjean gözlerini hayretle açtı. Gerçekten mi? Benim adımı biliyor muydun? Evet diye cevapladı başpapaz. Senin adın benim kardeşimdir. Bu kilisede mahallelerimiz ve kurullarımız bize ait değillerdir. Onlar İsa Mesih'e aittirler. Toplantı evlerimize giren herkes kendisini evinde hissetmelidir. Herkesi sıcak karşılama sorumluluğumuzun büyüyen bir önemi vardır. Çin'de yaşadığımız dünya büyük ve ani bir değişiklik sürecinden geçiyor. Ulaşımın artan elverişliliği, iletişimin hızlı ve ekonomilerin küreselleşmesi sayesinde dünya, insanların ve ulusların daha önce hiç olmadığı kadar buluştuğu, birbirleriyle ilişki kurduğu ve birbirine karıştığı büyük bir köy haline gelmektedir. Dünya çapındaki bu büyük değişimler her şeye gücü yeten Tanrı'nın tasarımlarına hizmet etmektedir. Onun seçtiklerinin dünyanın dört bir köşesinden toplanması sadece çok uzak ülkelere görevlilerin yollanmasıyla değil ama ayrıca şehirlerimize ve mahallelerimize diğer bölgelerden insanların varmasıyla da gerçekleşmektedir. Birçok insan sevindirici haberi duyabilecekleri ve onun ağırlığına girebilecekleri yerlere farkında olmadan Rab tarafından yönlendirilmektedirler. Mahallenizde sevindirici haberi kabul eden bir sonraki kişinin her zamanki arkadaş ve tanıdık çevrenizden olmayan birisi olması çok muhtemeldir. Bunu o kişinin görünüşü, dili, kıyafet tarzı ve ten renginden fark edebilirsiniz. Bu kişi başka bir din, başka bir sosyal çevre veya başka bir yaşam tarzıyla yetişmiş olabilir. Paydaşlık kurmak önemli bir rahiplik sorumluluğudur. Harun ve Melkizedek rahipliği kurulları her kişinin sevgi ve nezaketle sıcak karşılanmasını sağlamak için gözetmenin yönetimi altında kız kardeşlerle uyum içerisinde hareket etmelidirler. Ev öğretmenleri ve ziyaretçi öğretmenler kimsenin unutulmadığından ve yok sayılmadığından emin olmak için dikkatli olacaklardır. Mahallelerimiz ve dallarımızda ruhsal birliği kurmak için hepimizin birlikte çalışması gerekir. Mükemmel birliğin bir örneği Mesih, Amerika kıtasını ziyaret ettikten sonra Tanrı'nın halkı arasında mevcuttu. Kayıt şöyle belirtmektedir. Ne bir Lamanlı ne de herhangi bir gruba ait kimse vardı. Fakat hepsi birdi. Mesih'in çocukları ve Tanrı Krallığı'nın varisleriydiler. Birlik, farklı veya daha aciz görünen üyeleri yok sayarak veya dışlayarak ve sadece bizim gibi olan insanlarla arkadaşlık ederek sağlanmaz. Tam tersine, birlik, yeni olan veya özel ihtiyaçları olan kişileri sıcak karşılayarak ve onlara hizmet ederek elde edilir. Bu üyeler kilise için bir nimettir ve bize komşularımıza hizmet etme ve böylece kendi yüreklerimizi arındırma fırsatları sağlarlar. O halde kardeşlerim, kilise binalarınızın kapılarında beliren herkese elinizi uzatmanız sizin görevinizdir. Onları minnettarlıkla ve ön yargısız bir şekilde sıcak karşılayın. Tanımadığınız insanlar toplantılarınızdan birine gelirse, onlara samimi bir şekilde selam verin ve onları sizinle birlikte oturmaya davet edin. Onların size gelmesini beklemekten ziyade, onların istendiklerini ve sevdiklerini hissetmelerine yardım etmek için lütfen ilk adımınızı siz atın. İlk karşılamanızdan sonra onlara hizmet etmeye nasıl devam edeceğinizin yolları üzerine düşünün. Bir keresinde bir mahallede iki duyma engelli kız kardeşin vaftizinden sonra yardımlaşma cemiyetinden iki harikulade kız kardeşin Rabbe yeni dönen bu kişilere daha iyi kişilerle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrenmeye karar verdiklerini duydum. Sevindirici haberdeki sevgili erkek ve kız kardeşlerimiz için duyduğumuz sevginin ne kadar güzel bir örneği bu. Cennetteki babamız için kimsenin bir yabancı olmadığına tanıklık ederim. Onun için ruhu değerli olmayan kimse yoktur. Petrus'la birlikte tanıklık ederim ki Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul eder. Rabbin son günde koyunlarını toplarken her birimize yabancıydım, beni içeri aldınız diyebilmesi için dua ediyorum. O halde biz de ona ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik diyeceğiz. Ve o bizi şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
When I was sustained as a general authority last April, I was serving as a mission president.
Geçen Nisan ayında genel otorite olarak desteklendiğimde Hindistan'da görev başkanı olarak hizmet ediyordum. Hizmetim sırasında daha önceki başka bir görev başkanı bana söylemiş olduğu bir şeyi kendim gözlemledim. Bu kilisenin görevli tek kelimeyle harikadır. Kız kardeş Funk ve benim beraber hizmet ettiğimiz pek çok seçkin görevlerden biri Nepalli yaşlı Pokhrelli. Kilisedeki sadece 2 yıllık üyeliğin ardından Hindistan, Bangalore görev bölgesinde İngilizce konuşulan bir görev bölgesinde hizmete çağrılmıştı. Size tam hazır olmadığı söyleyebilirdi. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Kendisi bir görevli olana kadar hiçbir görevli görmemişti. Çağrı mektubunda verilen talimatları anlayacak kadar İngilizce okumasını bilmiyordu. Görevli eğitim merkezine geldiğinde güzel kumaş pantolonlar, beyaz gömlekler ve kravatlar yerine bavuluna 5 tane kot pantolon, birkaç tane tişört ve çok saç jölesi koyduğunu söyledi. Uygun kıyafetleri edindikten sonra bile ilk haftalarda kendini her gün yetersiz hissettiğini söyledi. Görevinin bu dönemini şöyle açıklamıştı. Sadece İngilizce öğrenmek zor değildi. Aynı zamanda işte çok zorlayan bir işti. Bütün bunların ötesinde açtım, yorgundum ve sıla hasreti çekiyordum. Şartların zor olmasına rağmen kararlıydım. Kendimi zayıf ve yetersiz hissettim. Böyle zamanlarda cennetteki babaya bana yardım etmesi için dua ederdim. Şüphesiz dua ettiğimde kendimi rahatlamış hissederdim. Yaşlı Pokhrel için görevli işi değişik ve zor olmasına rağmen kutsal yazılardan, Preach My Gospel kitabından ve görev liderlerinden öğrendiklerini anlamaya çalışmak ve bunlara uymak için büyük bir iman ve bağlılıkla hizmet verdi. Sevindirici haberi İngilizce olarak öğreten güçlü bir öğretmen ve mükemmel bir lider oldu. Görevinden ve Nepal'de bir müddet daha kaldıktan sonra eğitimine devam etmek için Hindistan'a geri döndü. Ocak ayından beri Yeni Delhi'de dal başkanı olarak hizmet etmektedir. Bir görevli olarak tecrübe ettiği gerçek gelişim sayesinde Hindistan'daki kilisenin gerçek gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Hayatı boyunca hiç görevli görmemiş olan genç bir adam nasıl olur da manevi olarak bu kadar güçlü hale gelebilir? Bir görevli olarak hizmet vereceğiniz görev bölgesindeki kişilerin evlerine postalarına ve kalplerine kabul edilmek için manevi gücü nasıl kazanacaksınız? Her zaman olduğu gibi cevaplar kutsal yazılarda ve yaşayan peygamberlerin ve havarinin sözlerinde bulunur. Sevindirici haber İngiltere'de ilk defa Temmuz 1837'de vaaz edildiğinde Rab vahiy ile şöyle bildirdi. Benim adımla kardeşlerin 12'lerin rızasıyla sizin tavsiye ettiğiniz ve yetkilendirdiğiniz herkesin onları hangi ulusa gönderirseniz gönderin, krallığımın kapısını açmaya gücü olacaktır. Nereye gönderilirseniz gönderilin. Hangi görev bölgesine atanırsanız atanın, şunu bilin ki 12'lerden biriye uygun bir şekilde bu atamayı tavsiye etmiştir. Ve siz Rabbin peygamber tarafına çağrıldınız. Sizler peygamberlik sözü ve ellerin baş üzerine konulması suretiyle çağrıldınız. Ardından Rab şu sözün gerçekleşmesi için gerekli şartları verdi. Rab dedi ki, madem ki eğer vaat gerçekleştirilecekse anlamında, onlar gönderilen görevler anlamında, onun önünde kendilerini alçak gönüllü yapacaklar ve iki, onun sözüne sadık kalacaklar ve üç, onun ruhunun sesine kulak verecekler. Rabbin vaatleri açıktır. Gönderildiğiniz ulusa Tanrı'nın krallığının kapılarını açabilmek için gerekli olan manevi güce sahip olmak istiyorsanız, alçak gönüllü, itaatkar ve ruhu duyma ve takip etme yetisine sahip olmalısınız. Bu üç özellik birbiriyle yakından bağlantılıdır. Alçak gönüllüyseniz, itaatkar olmayı isteyeceksiniz. Eğer itaatkarsanız, ruhu hissedeceksiniz. Ruh gereklidir. Çünkü Başkan Ezra Taft Benson'ın de öğrettiği gibi, yetenekleriniz ve becerileriniz ne olursa olsun, ruh olmadan asla başaramazsınız. Bir görev başkanı olarak, henüz tam layık olmadıkları için zorluk çeken görevlilerle zaman zaman görüşmeler yaptım. Manevi potansiyellerin altında yaşadılar. Ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar ya da ne kadar iyi yaparlarsa yapsınlar, alçak gönüllü oluncaya, tam anlamıyla tövbe edinceye kadar ve kurtarıcının merhametine ve lütfuna sahip oluncaya kadar kutsal ruhun yoldaşlığını, huzurunu ve sevincini hissedemediler. Rab hizmetkarlarına alçak gönüllü olmalarını emreder. Çünkü iyileşme süreci manevi olarak kırık bir yürekle başlar. Kırılmış olan şeylerin faydalarını düşünün. Buğday ekmek için toprak sürülür. Ekmek yapmak için buğday ezilir. Rabbin sofrasının bir sembolü olması için ekmek bölünür. Kırılmış ve pişman bir yürekle Rabbin sofrasına katılmak isteyen tövbekar bir kişi mi sağlam olur? Tövbe ettiğimizde ve İsa Mesih'in kefareti aracılığı ile sağlam duruma geldiğimizde kurtarıcıya, ona hizmet etmek için sunacağımız daha çok şeyimiz olur. Evet, ona gelin ve bütün canınızı bir adak gibi ona sunun. Eğer günahla yükleniyseniz ve tövbe etmeniz gerekiyorsa lütfen bunu hemen yapın. Kurtarıcı acı çekenleri iyileştirdiğinde onlardan çoğu kez ayağa kalkmalarını istemiştir. Kutsal yazılar onların bunu derhal ya da hemen yaptıklarını yazmıştır. Manevi sıkıntılarınızın iyileşmesi için lütfen onun ayağa kalkma talebini kabul edin. Gecikmeden gözetmeniniz, dal başkanınız ya da görev başkanınızla konuşun ve tövbe sürecine şimdi başlayın. Kefaretin iyileştirici gücü ruhunuzu huzura kavuşturacaktır ve kutsal ruhu hissetmenizi sağlayacaktır. Kurtarıcının fedakarlığı ölçülemeyecek kadar büyüktür ama günahlarımız çok sayıda ve ciddi olsa da onları dikkate alıp itiraf edebiliriz ve onlardan vazgeçip bağışlanabiliriz. Ve tövbe eden can için onun sevinci ne kadar büyüktür. Öğreti ve Anlaşmalar kitabında verilen şu söz çok güçlüdür. Erdemli düşünceler hiç durmadan zihinlerinizi süslesin. İşte o zaman Tanrı'nın huzurunda kendinize olan güveniniz güçlü olacaktır. Erdemli bir hayat yaşadığınızda, Tanrı'nın önündeki değerinizde huzurlu bir güven hissedeceksiniz ve ruhun gücü sizinle beraber olacaktır. Kilisenin bazı yeni üyeleri ya da tam aktif hale yeni dönmüş üyeler, ben şimdi layım ve hizmet etmek için istekliyim. Fakat yeteri kadar bilgim var mı bilmiyorum diyebilir. Nisan ayında Başkan Thomas S. Manson bize şöyle öğretti. Gerçeğin bilgisi ve en önemli sorularımızın cevapları Tanrı'nın emirlerine itaat ettiğimizde gelir. İtaatkarlığımız sayesinde bilgi edinebileceğimizi bilmek çok güven vericidir. Başkaları yeteneklerinin, becerilerinin ya da sunacakları tecrübelerin sınırlı olduğunu düşünebilir. Eğer bu tür endişeleriniz varsa, yaşlı Pokrel'in tecrübelerini hatırlayın. Olabildiğince iyi hazırlanın ve unutmayın ki cennetteki babamız sizin mütevazi ve itaatkar çabalarınızı yüceltecektir. Yaşlı Richard Gescott şu cesaret verici öğüdü vermiştir. Rabbin emirlerine itaat edip, onun çocuklarına özverili bir şekilde hizmet ettiğimizde, doğal sonuç Tanrı'dan gelen güçtür. Kendi kendimize yapabileceğimizden daha fazlasını yapabilme gücüdür. Kavrama gücümüz, yeteneklerimiz, becerilerimiz gelişir. Çünkü biz Rab'den güç ve kuvvet alırız. Rab'be ve O'nun iyiliğine güvendiğinizde, her şeye gücü yeten Tanrı çocuklarını sizin aracınızla kutsayacaktır. Nevadalı yaşlı Hollings bunu görevinin başlangıcında öğrendi. Hindistan'a varışın ertesi gününde kız kardeş Funk ve benimle beraber ilk görevi sunan Rajamundi'ye yolculuk etti. O gün öğleden sonra yaşlı Hollings ve yaşlı Ganaparam bir kilise üyesini ve onun annesini ziyarete gittiler. Anne kilise hakkında bilgi edinmek istiyordu. Çünkü sevindirici haberin kızının hayatını nasıl kutsadığını görmüştü. Kız kardeş Funk arkadaşlık etmek için onlara katıldı. Çünkü ders İngilizce öğretileceğinden ve anne sadece Telugu dilini bildiğinden daldaki bir erkek kardeş öğretilenleri tercüme etmek için oradaydı. Yaşlı Hollings'in bu ilk ders randevusundaki görevi Peygamber Joseph'in sözlerini kullanarak ilk görümü öğretmekti. Tam o anda kız kardeş Funk'a döndü ve tercüme edileceğini bilerek bunu kelime kelimesine mi söyleyeyim diye sordu. Kız kardeş Funk kelimesi kelimesini söyle ki ruh söylediklerini tanıklık edebilsin diye yanıt verdi. Bu yeni görevli peygamberin sözlerini kullanarak samimiyetle ilk görümü öğrettiğinde bu sevgili kız kardeşin yüz ifadesi değişti. Ağlamaya başladı. Yaşlı Hollings bu görkemli mesajı verdiğinde ve söyledikleri daha tercüme edilmeden kız kardeş gözyaşları içinde kendi ana dilinde vaftiz olabilir miyim? Bunu oğluma da öğretir misiniz? Diye sordu. Genç hizmetkar kardeşlerim, kapılar ve yürekler sevincili haber mesajına her gün açıktır. Bu mesaj ki dünyanın her yerinde Tanrı'nın çocuklarına umut, huzur ve sevinç getirir. Eğer halçak gönüllü, itaatkar ve ruhun sesine kulak verirseniz, bir görevli olarak hizmetiniz sırasında büyük mutluluk bulacaksınız. Bir görevli olmak için ne kadar muhteşem bir mevsim. Rabbin işini hızlandırdığı bir zamandayız. Kurtarıcımıza ve O'nun gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyen ilahi emrine tanıklık ederim. Bu kilise O'nun kilisesidir. O kilise yaşayan peygamberler havariler aracıyla yönetir. Önümüzdeki bir saat boyunca birinci başkan bize öğretecektir. Dilerim Mormon olduğu gibi çabuk kavrayan insanlar oluruz. Böylece bize bir çağrı geldiğinde ruhun gücüne bildirmek için layık ve güçlü olalım. İşte ben Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in bir öncüsüyüm. Ben onun tarafından onun sözünü halka arasında bildirmeye çağrıldım. Öyle ki sonsuz yaşama kavuşabilsinler diye. İsa Mesih'in adıyla amin.
Koro ve topluluk şimdi ayağa kalkıp hep beraber doğru olanı yap ilahisini söyleyecek. İlahi söyledikten sonra birinci başkanlıktan ikinci danışman başkan Dieter ve Uchtdorf bize konuşacak. Ondan sonra sizlere hitap etme ayrıcalığına ben sahip olacağım.
What a beautiful sight that is, to be among you priesthood holders here in the conference center and with all those around the globe.
It's an honor and privilege and joy to be counted among
you. When I was young, falling and getting up seemed to be one and the same motion.
Tekrar ayağa kalkıp yolumuza devam etmeye istekli olduğumuz sürece başarısızlıktan ders alabilir ve daha iyi ve daha mutlu olabiliriz. Yakın geçmişte 12 yaşındaki erkek torunumla kayak yapıyordum. Birlikte geçirdiğimiz vaktin tadını çıkarıyorduk ta ki ben buzlu bir yere çarpıp dik bir rampa üzerine görkemli bir düşüş yapana kadar. Ayağa kalkmak için her türlü yolu denedim ama başaramadım. Düşmüştüm ve kalkamıyordum.
I felt fine physically.
Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyordum ama egom biraz zedelenmişti. O yüzden kaskım ve kayak gözlüklerim yerinde mi diye kontrol ettim. Çünkü diğer kayakçıların beni tanımamalarını oldukça tercih ediyordum. Onlar neşeli bir şekilde "Merhaba kardeş Uchtdorf" diyerek yanımdan zarifçe kayıp geçerken kendimi orada çaresizce oturmuş şekilde hayal edebiliyordum. Beni kurtarmak için ne gerekeceğini merak etmeye başladım. Bu esnada torunum yanıma geldi. Ona ne olduğunu anlattım ama neden ayağa kalkamadığıma dair açıklamalarımla çok ilgili gözükmüyordu. Gözlerimin içine baktı, elini uzattı, elimi tuttu ve kendinden emin bir ses tonuyla şöyle dedi. Dedeciğim, şimdi yapabilirsin. Anında ayağa kalktım. Buna hala inanamıyorum. Sadece birkaç saniye önce olması imkansız gözüken bir şey anında gerçek oldu. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuk bana elini uzattı ve "Şimdi yapabilirsin," dedi. Bu bana artan bir güven, heves ve güç verdi. Kardeşlerim, yaşamlarımızda ayağa kalkıp devam etmenin kendi kabiliyetimizin ötesindeymiş gibi gözükebildiği zamanlar olabilir. O gün karla kaplı yamacın üzerinde bir şey öğrendim. Ayağa kalkamayacağımızı düşünsek de hala umut vardır. Ve bazen tek ihtiyaç duyduğumuz şey birinin gözlerimizin içine bakması, elimizi tutması ve "Şimdi yapabilirsin" demesidir. Kadınların yetersizlik ve hayal kırıklığı hislerine kapılmaya erkeklerden daha meyilli olduklarını, bunun onları bizden daha fazla etkilediğini düşünebiliriz. Bunun doğru olduğundan emin değilim. Erkekler suçluluk, depresyon ve başarısızlık hislerini yaşarlar. Bu hislere kapılmazmışız gibi davranabiliriz. Ama aslında kapılırız. Başarısızlıklarımız ve kusurlarımız nedeniyle öyle sıkıntıyı hissedebiliriz ki başarılı olacak duruma asla gelemeyeceğimizi düşünmeye başlarız. Daha önce düştüğümüz için düşmenin bizim kaderimiz olduğunu bile varsayabiliriz. Bir yazarın dediği gibi, biz akıntıya karşı ilerleyen tekneler gibi durmadan geçmişe doğru geri götürülsek de mücadeleye devam ederiz. Potansiyeli olan ve Tanrı'nın lütfunu kazanmış olan insanların bir ya da iki kez başarısız oldukları için Tanrı'nın krallığını kurmanın mücadelesi işinden ayrıldıklarını görmüşümdür. Bunlar fevkalade rahiplik sahipleri ve Tanrı'nın hizmetkarları olabilecek büyük bir potansiyele sahip erkeklerdi. Ama tökezledikleri ve cesaretleri kırıldığı için rahiplik sorumluluklarından çekildiler ve daha kolay ama daha az değerli uğraşların peşinden gittiler. Ve böylece sahip olacakları hayatın sadece gölgesinde yaşayarak, doğuştan sahip oldukları hakları olan potansiyele asla ulaşamayarak devam ederler. Bir şairin hüzünlenerek söylediği gibi, bu insanlar içlerindeki cevheri hayata geçiremeden hayata veda eden talihsiz insanların arasındadırlar. Kimse başarısız olmaktan hoşlanmaz. Özellikle başkaları, bilhassa sevdiğimiz insanlar bizim başarısız olduğumuzu gördüklerinde bundan hoşlanmayız. Hepimiz bize saygı duyulmasını ve itibar edilmesini isteriz. Şampiyon olmak isteriz. Ama biz ölümlüler çaba göstermeden ve disiplinli olmadan veya hatalar yapmadan şampiyon olamayız. Kardeşlerim, kaderimiz tökezlediğimiz zamanların sayısıyla değil ama ayağa kalktığımız, üzerimizdeki tozu attığımız ve ilerlediğimiz zamanların sayısıyla belirlenir. Bu ölümlü yaşamın bir test olduğunu biliyoruz. Ama cennetteki babamız bizi mükemmel bir sevgiyle sevdiği için bize cevapları nerede bulacağımızı gösterir. Her birimizin beklenmedik bir şekilde karşılaştığı imtihanlar arasında ve bulunduğunuz belirsiz arazilerde doğru bir şekilde ilerlememize imkan tanıyan haritayı vermiştir. Peygamberlerin sözleri, o haritanın parçasıdır. Doğru yoldan ayrıldığımız zaman cennetteki babamızın yolundan çıktığımız veya saptığımız zaman peygamberlerin sözleri bize nasıl tekrar ayağa kalkacağımızı ve işleri rayına oturtacağımızı anlatır. Yüzyıllar boyunca peygamberler tarafından öğretilen tüm ilkelerin arasında tekrar tekrar vurgulanan bir tanesi, insanların tövbe edecekleri, yönlerini değiştirebilecekleri ve öğrenciliğin doğru yoluna geri dönebileceklerine dair umut verici ve yüreklere su serpen mesajdır. Bu zayıflıklarımızdan, hatalarımızdan veya günahlarımızdan rahatsız olmamamız gerektiği anlamına gelmez. Ve böylece ve tövbeye götüren günah kederi ile umutsuzluğa götüren keder arasında önemli bir fark vardır. Havari Paulus, ilahi keder kişiyi kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür, dünyanın acıları ise ölüm getirir diye öğretmiştir. İlahi keder, kefaret aracılığıyla değişim ve umudu teşvik eder. Dünyanın acıları bizi aşağı çeker, umudu söndürür ve bizi daha fazla ayartmaya, boyun eğmeye ikna eder. İlahi keder, Rabbe dönüşe ve bir yürek değişimine götürür. Günahtan nefret etmemize ve iyiliği sevmemize neden olur. Bizi ayağa kalkmaya ve Mesih'in sevgisinin ışığında yürümeye teşvik eder. Gerçek tövbe dönüşümle ilgilidir. Eziyet veya azapla ilgili değildir. Evet, yürekten hissedilen pişmanlık ve itaatsizlik sonucu hissedilen gerçek vicdan azabı çoğu kez insana acı verir. Ne var ki tövbenin kutsal sürecindeki önemli adımlardır. Ama suçluluk duygusu kendimizden nefrete yol açtığında veya bizi tekrar ayağa kalkmaktan alıkoyduğunda tövbemizi desteklemekten ziyade engeller. Kardeşlerim, daha iyi bir yol var. Ayağa kalkalım ve Tanrı'nın adamları olalım. Bizim yerimize karanlık ölüm vadisinden yürümüş bir şampiyon, bir kurtarıcımız var. O, kendisini günahlarımız için bir fidye olarak verdi. Hiç kimsenin bundan daha büyük bir sevgisi olmamıştır. İsa Mesih, lekesiz kuzu, kendisini kurban sunağına isteyerek yatırmış ve günahlarımızın bedelini son kuruşuna kadar ödemiştir. Çektiğimiz acıyı kendi üzerine almıştır. Yükümüzü, suçumuzu kendi omuzları üzerine almıştır. Sevgili arkadaşlarım, biz ona gelmeye karar verdiğimizde, onun adını üzerimize aldığımızda ve öğrencilik yolunda cesaretle yürüdüğümüzde, kefaret aracılığıyla bize sadece bu dünyada mutluluk ve huzur değil, ama ayrıca gelecek dünyada sonsuz hayat vaat edilir. Hatalar yaptığımızda, günah işlediğimizde ve düştüğümüzde gerçekten tövbe etmenin ne anlama geldiğini düşünelim. Gerçekten tövbe etmek, yüreğimizi ve isteğimizi Tanrı'ya çevirmek ve günahtan vazgeçmek anlamına gelir. İçten gelen gerçek tövbe beraberinde şimdi yapabileceğimize dair cennetsel güvenceyi getirir. Düşmanın bizi ilerlemekten alıkoymak amacıyla kullandığı yöntemlerden biri, gerçekten kim olduğumuz ve gerçekten neyi arzu ettiğimiz konusunda kafamızı karıştırmaktır. Çocuklarımızla vakit geçirmek isteriz ama erkeklere özgü sevdiğimiz hobilerle meşgul olmak isteriz.
We want to lose weight.
Kilo vermek isteriz ama ayrıca canımızın çektiği yiyeceklerin tadını çıkarmak isteriz. Mesih gibi olmak isteriz ama trafikte yolumuzu kesen adama haddini bildirmek isteriz. Şeytanın amacı bizi gerçek mutluluk ve sonsuz değerlerin paha biçilemez incilerini mutluluk ve neşenin yalnızca bir illüzyonu ve imitasyonu olan sahte bir plastik boncukla değiştirmeye ayartmaktır. Düşmanın ayağa kalkma hevesimizi kırmak amacıyla kullandığı başka bir yöntem, emirleri bize dayatılan şeylermiş gibi görmemize neden olmaktır. Her şeyden önce kendi fikrimizmiş gibi gözükmeyen bir şeye karşı direnmenin insan doğası olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmayı sadece doktorumuzun bizden beklediği bir şey olarak görürsek, muhtemelen başarısız olacağız. Bu tercihleri kendimiz ve olmak istediğimiz kişi olarak görürsek, bu istikamette ilerleme ve başarılı olma şansımız artar. Eğer ev öğretmenliğini sadece çadır kazığı başkanının amacı olarak görürsek, bunları yapma amacına daha az değer verebiliriz. Bunu kendi amacımız, Mesih'e daha çok benzemek ve diğer insanlara hizmet etmek amacıyla yapmayı arzu ettiğimiz bir şey olarak görürsek, sadece sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayacağız. Ama ziyaret ettiğimiz aileleri ve kendi ailemizi gerçekten nimetlendirecek bir şekilde bunu başaracağız. Çoğu kez arkadaşlarımız ve ailemiz tarafından yardım edilenler bizlerizdir. Ama etrafımıza dikkatli gözlerle ve yardımsever bir yüreğin arzu ve isteğiyle bakarsak, başkalarının ayağa kalkmalarına ve gerçek potansiyellerine doğru ilerlemelerine yardım etmemiz için Rabbin önümüze yerleştirdiği fırsatların farkına varacağız. Kutsal yazılar şöyle önerir: her ne yaparsanız insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Dürüstlük ve doğrulukla dolu yaşamlar sürmek ve sonsuzlukla nerede olmak istediğimize odaklanmak büyük bir ruhsal güç kaynağıdır. Bu ilahi hedefi sadece inanç gözüyle bile görebiliyorsak, bu bizim doğru yolda kalmamıza yardım edecektir. Dikkatimiz genel olarak günlük başarılarımız ya da başarısızlıklarımızda odaklı olduğu zaman yolumuzu kaybedebilir, yoldan çıkabilir ve düşebiliriz. Gözlerimizi daha yüksek amaçlarda tutmak, daha iyi oğullar ve erkek kardeşler, daha nazik babalar ve daha sevecen kocalar olmamıza yardım edecektir. Yüreklerini ilahi amaçlara bağlayanlar bile zaman zaman tökezleyebilirler. Ama onlar yenilmeyeceklerdir. Onlar Tanrı'nın vaatlerine güvenirler ve itimat ederler. Adil bir Tanrı'ya olan parlak umutları ve harika bir geleceğin ilham veren vizyonuyla tekrar ayağa kalkacaklardır. Onlar şimdi yapabileceklerini bilmektedirler. Genç ya da yaşlı, her kişinin düşmekle ilgili kendi kişisel bir deneyimi olmuştur. Düşmek, biz ölümlülerin yaptığı bir şeydir. Ancak tekrar ayağa kalkmayı ve Tanrı'nın bize vermiş olduğu ruhsal amaçlara giden yolda devam etmeyi istediğimiz sürece, başarısızlıktan bazı şeyler öğrenebilir ve sonuç olarak daha iyi ve daha mutlu olabiliriz. Kardeşlerim, ayakta duramayacağımızı ya da devam edemeyeceğimizi düşüneceğiniz zamanlar olacak. Lütfen kurtarıcıya ve onun sevgisine güvenin. Rab İsa Mesih'e olan iman ve iade edilmiş sevindirici haberin gücü ve umuduyla başınızı dik tutabileceksiniz ve ileri gidebileceksiniz. Kardeşlerim, sizi seviyoruz, sizin için dua ediyoruz. Genç bir baba, yaşlı bir rahiplik sahibi veya yeni atanmış bir hizmetli de olsanız, sizi önemsiyoruz. Rab sizi önemsiyor. Yolunuzun zaman zaman zorlu olacağını kabul ediyoruz. Ama size Rabbin adıyla şu vaatte bulunuyorum: ayağa kalkın ve fidye ile kurtaranımız ve kurtarıcımızın ayak izlerini takip edin ve bir gün geriye bakacak ve kefarete ve onun sizi yukarı kaldırma ve size kuvvet verme gücüne güvenmeyi seçtiğiniz için sonsuz minnettarlıkla dolacaksınız. Sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim, ayağınız kaç kez kayarsa kaysın ya da kaç kez düşerse düşsün, ayağa kalkın. Kaderiniz görkemli bir kader. Dik durun ve İsa Mesih'in iade edilmiş sevindirici haberinin ışığında yürüyün. Farkında olduğunuzdan daha güçlüsünüz. Hayal edebileceğinizden daha kabiliyetlisiniz. Şimdi yapabilirsiniz. Buna İsa Mesih'in adıyla tanıklık ederim. Amin.
All of us.
Hepimiz. Başkaları için Rabbin ölümlü yolculuğumuzda önümüze koyabileceği tüm rahiplik hizmetleri için kendimizi hazırlamak için benim içten duamdır. Hepimiz başkalarına karşı sorumluluklara kutsanmışızdır. Tanrı'nın rahipliğine sahip olmak Tanrı tarafından olabilir. Bu akşam beni dinleyenlerse ne demek istediğimi anlayan Yaşlılar Kurulu başkanları var. İşte sizden birinin başına gelen bir şey. Muhtemelen aranızdan birçoğunun başına bir kere fazla gelmiştir. Ayrıntılar değişebilir ama durum aynıdır. Çok iyi tanımadığınız bir kardeş sizden yardım istedi. Eşi ve küçük bebeğiyle yaşadıkları daireden yakınlardaki bir başka daireye taşınmalı gerektiğini daha yeni öğrenmişti. Daha önce o ve karısı bir arkadaşlarından ev eşyalarını ve kişisel eşyalarını taşımak için kamyonetini gün boyu kullanmak üzere ödünç istemişlerdi. Arkadaşları onlara kamyoneti ödünç verdi. Genç baba sahip oldukları her şeyi kamyonete yüklemeye başladı. Ama ilk birkaç dakika içerisinde sırtını incitti. Kamyoneti ödünç veren arkadaşı yardım edemeyecek kadar meşguldü. Genç baba kendini çaresiz hissetti. Aklına siz, yani Yaşlılar Kurulu Başkanı geldi. Yardım istediği sırada saat öğleden sonra erken saatleri gösteriyordu. O akşam kilise toplantı olacaktı. Daha önce karınıza o gün ev işlerinde yardım edeceğinize dair söz vermiştiniz. Çocuklarınız sizden onlarla bir şey yapmanızı istemişti. Ama henüz onlarla o şeyi yapacak vaktiniz olmamıştı. Ayrıca kurulunuzun üyelerinin, özellikle en sadık olan ve yardım istemek için genellikle aradığınız üyelerin, muhtemelen sizinki gibi zor bir durumda olduklarını biliyordunuz. Rab sizi bu göreve çağırdığında bu tür günler yaşayacağınızı biliyordu. Ve bu yüzden sizi cesaretlendirmek için size bir hikaye verdi. Bu aşırı yük altındaki rahiplik sahipleri için bir benzetmedir. Biz bu hikayeyi bazen İyi Samariyeli'nin hikayesi olarak adlandırırız. Ama aslında bu yoğun son günlerde yaşayan harika bir rahiplik sahibinin hikayesidir. Bu hikaye kaldırabileceğinizden fazla iş yüklenmiş rahiplik hizmetkarlarının durumuna tam uymaktadır. Tek yapmanız gereken o Samariyeli olduğunuzu ve yaralı adamın yanından geçip giden kahin veya levili olmadığınızı hatırlamaktır. Daha önce bu tür zorluklar karşınızda bu hikayeyi düşünmemiş olabilirsiniz. Ama böyle günler tekrar geldiğinde bunu düşünün için dua ediyorum. Ve o günler kesinlikle gelecektir. Kutsal yazılarda bizi Samariyeli'nin neden Yeruşalim'den Eriha'ya giden yolda yolculuk etmekte olduğu söylenmemektedir. Samariyeli'nin haydutların tedbirsizleri beklediğini bilmesi gerektiği için yalnız geziniyor olması muhtemel değildi. O önemli bir yolculuktaydı ve adaletlere göre yanında büyük hayvanın yanı sıra Yahve şarap vardı. Rabbin sözlerine Samariyeli yaralı adamı görünce durdu çünkü yüreği sızladı. Sadece yüreği sızlamakla kalmadı, harekete de geçti. Hikayenin ayrıntılarını daima hatırlayın. Adamın yanına gitti. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sizin ve sizin liderlik etmek için çağrıldığınız rahiplik sahiplerinin en az üç güvencesi vardır. Birincisi, eğer dilerseniz Rab size onun muhtaçlara karşı hissettiği acıma hislerini verecektir. İkinci olarak, hancı gibi başka kişilerin hizmetinizle size katılmalarını sağlayacaktır. Ve üçüncüsü, Rab iyi Samiriyeli gibi muhtaçlara yardım etmek isteyen herkesi fazlasıyla ödüllendirecektir. Siz kurul başkanları muhtemelen bu güvencelere dayanarak defalarca harekete geçmişsinizdir. Rabbin rahipliğine sahip olan başkalarından onların acıyarak cevap vereceklerine güvenerek yardım istemişsinizdir. Geçmişte en sık cevap vermiş olanlardan yardım istemekten çekinmediniz. Çünkü onların kolaylıkla acıma hissettiklerini biliyordunuz. Onların geçmişte yardım etmeyi seçtikleri zaman Rabbin cömertliğini hissettiklerini bilerek onlardan yardım istediniz. Fedakarlık daha büyük olduğunda Rabbin bunu daha büyük bir şekilde telafi ettiğini bilerek zaten aşırı derecede yük altında bazı kişilerden yardım istediniz. Geçmişte yardım etmiş olanlar kurtarıcının büyük minnettar hissetmişlerdir. Birisinden o kamyoneti yüklemeye ve daha sonra boşaltmaya yardım etmesini istememe yönünde de ilham olmuş olabilirsiniz. Bir lider olarak kural üyenizi onların aynı iyi tanırsınız. O kimin hanımının tükenmek üzere olduğunu biliyor. Çünkü kendi ihtiyaçları ile ilgilenebilmesi için yapılması gereken işler konusunda kocasını yardım edecek zaman olmamıştı. O kimin çocukların babaların bir kez daha başkalarına yardım etmeye gittiğini görerek kıskanacağını veya çocuklarının babalarının günü onlarla geçirecek kadar onları önemsediği ihtiyaçları duyabilir. Aynı zamanda o kimin hizmet etme davetine ihtiyacı olduğunu ama uygun veya istekli bir aday olamayacağını bilir. Kurul üyelerinizin hepsini tam olarak iyi tanıyamazsanız ama Tanrı onları tanır. Bu yüzden daha önce birçok kez yaptığınız gibi kimden başkalarına hizmet etmeye yardım etmesini isteyeceğinizi bilmek için dua ettiniz. Rab kimin yardım etmesi istenerek kutsanacağını ve kimden yardım etmesi istenmediğinde ise onun ailesinin kutsanacağını bilir. Bu sizi Rab'in hizmetine öncülük ettikçe size gelmesini ümit edebiliriz vaidir. Ben gençken bunun nasıl olduğunu gördüm. Rahipler kurulunda birinci asistandım. Bir gün evimdeyken gözetmen beni aradı. Çok muhtaç bir durumda olan dul bir kadını ziyaret etmek için onunla birlikte gitmemi için söyledi. Evde onun beni almasını beklerken tedirgindim. Gözetmenin güçlü ve bilge danışmanları olduğunu biliyordum. Biri meşhur bir yargıçtı. Diğerinin büyük bir şirketi vardı ve daha sonra bir genel otorite olacaktı. Gözetmenin kendisi de bir gün bir genel otorite olarak hizmet edecekti. Neden gözetmen tecrübesiz bir rahibe senin yardımına ihtiyacım var demekteydi. Onun bana ne söyleyeceğini şimdi daha iyi biliyorum. Rabbin seni kutsamaya ihtiyacı var. Gözetmeni dul kadının evinde ona daha öncesinde bıraktığı bütçe formunu doldurmadan kiliseden yardım alamayacağını söylerken gördüm. Eve dönerken benim şaşkınlığımın sessizce güldü ve şöyle dedi, Hal, o kendi harcamasını kontrol altına aldığı zaman başkalarına yardım edebilecek duruma gelecek. Başka bir vesileyle gözetmenin beni iki korkmuş küçük kızı bizi kapıda karşılaşmaları için gönderilmiş alkolik bir anne babanın evine götürdü. Gözetmenim iki küçük kızla görüştükten sonra geri döndük ve gözetmenim bana şunu dedi. Yaşamlarındaki trajediyi henüz değiştiremeyiz. Ama onlar Rabbin kendilerini sevdiğini hissedebilirler. Başka bir akşam beni kiliseye yıllardır gelmemiş bir adamın evine götürdü. Gözetmen ona onu ne kadar sevdiğini ve mahallenin ona ne kadar ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu sözler bana o aslında bana sonra düşünmemiştim ama birayı attı aslında bana. Ondan sonra bira böylelikle yuvarlanmıştı aslında. Ama onu benim yanına götürdüğü her anın benim üzerimde büyük bir tesir olmuştur. Gözetmenin hangi rahibin o ziyaretlerle kutsanacağını bilmek için dua edip etmediğini öğretmem mümkün değil. Diğer rahipleri de birçok kez yanında götürmüş olabilir. Ama Rab, benim bir gün imanları soğumuş olanları, sevindirici haberin sıcaklığına geri gelmeyi davet eden bir gözetmen olacağımı biliyordu. Rab, benim bir gün cennetteki babanın çocuklarının çok ciddi boyutta dünyevi ihtiyaçları olan yüzlercesi ve hatta binlercesi için rahiplik sorununu görevlendireceğimi biliyordu. Siz genç beyler, Rabbin sizi rahiplik hizmetine dair hangi görevleri icra etmeye hazırlamakta olduğunu bilemezsiniz. Ama her rahip sahipliği için daha zor olan şey ruhsal yardım sunmaktır. Bu görev bir kurulun bir üyesi olmayla birlikte gelir. Bu görev bir ailenin bir üyesi olmayla birlikte gelir. Kurulunuzdaki ve ailenizdeki herhangi birinin imanı şeytan tarafından saldırıya uğraşmazsa acıma hissedeceksiniz. Tıpkı Samiriyeli tarafından verilen hizmet ve gösterilen merhamet gibi siz de onlara muhtaç günlerinde yaralarını sürmek için iyileştirici merhamle hizmet edeceksiniz. Tam zamanlı bir görevli olarak hizmetiniz sırasında büyük ruhsal ihtiyaç içerisinde olan binlerce insana gideceksiniz. Çoğu siz onlara öğretene kadar tedavi edilmeden bırakıldığında sonsuz sefalet getirecek ruhsal yaraları olduğunu bilmeyecekler. Onları kurtarmak için Rabbin işini yapmaya devam edeceksiniz. Onlar sonsuz yaşama götüren kutsal törenleri kabul ettiği takdirde sadece Rab onların kutsal yerini sarabilir. Bir kurul üyesi olarak, bir öğretmen olarak, bir görevli olarak kendi imanınız güçlü olmadıkça insanların ruhsal hasarlarını onarmalarına yardım edemezsiniz. Bu kutsal yazıları düzenli olarak okumaktan ve onlara dua etmekten çok daha fazlasını ifade eder. Anlık edilen dua ve kutsal yazılara hızlıca göz atmak yeterli hazırlık değildir. İhtiyaç duyacağınız güvence, öğreti ve anlaşmaların 84. kısmındaki şu öğütten gelir. Ne söyleyeceğiz diye önceden düşünmeyin. Ama hayatın sözlerini zihinlerinize sürekli biriktirin ve herkese ölçüp verilecek. Hayat sözlerinin o bölümü o anda size verilecektir. Bu vaat sadece hayatın sözlerini biriktirirsek ve bunu devamlı olarak yaparsak geçerlidir. Bu kutsal yazının sözü biriktirmek ile ilgili kısmı benim için sözlerle ilgili bir şey hissetmeyi ifade etmiştir. Örneğin, Peygamber Joseph Smith'in ilahi çağrısına inanmakta tereddüt yaşayan birine yardım etmeye çalıştığımda ister bana geri döner. Bunlar sadece Mormon kitabından sözler değildir. Bu, Mormon kitabından her birkaç satır okuduğumda bile gelen hakikatin güvencesinin hissidir. Bunun Peygamber Joseph Smith ve Mormon kitabı hakkında şüphe duyan herkese geleceğini söz veremem. Ben Joseph Smith'in iade ediliş döneminin peygamberi olduğunu biliyorum. Mormon kitabının Tanrı'nın sözü olduğunu biliyorum. Çünkü bu kitaba çok büyük değer veriyorum. Hakikatin güvencesini ruhtan alabileceğinizi kendi deneyimimle biliyorum. Çünkü bu güvence bana geldi. Siz ve ben, Rab bizi hakikatin düşmanları tarafından yaralanmış sevdiğimiz bir gezginin yoluna koymadan önce bu güvenceye sahip olmalıyız. Yapmamız gereken bir hazırlık daha vardır. Başkalarının acılarına karşı duyarsızlaşmak bir insan özelliğidir. Bu, kurtarıcının kefaretini ve cennetteki babamızın çocuklarının imdadına nasıl yetişebilebilmek için hepsinin acılarını ve kederlerini kendi üzerine almasını anlatmak amacıyla elinden gelen her şeyi yapmasının nedenlerinden birisidir. Cennetteki babanın ölümlü rahiplik sahiplerinin en iyileri bile bu yüksek acıma hissi seviyesine kolay ulaşamazlar. İnsani eğilimimiz bizim için çok açık olan hakikati göremeyen kişilere karşı sabırsız olmak yönündedir. Sabırsızlığımızı kınama veya reddetme olarak yorumlanmaması için dikkatli olmalıyız. Rabbin rahiplik hizmetkarları olarak onun adına yardımı sunmaya hazırlanırken bize rehberecek bir kutsal yazı vardır. Bizi nereye gönderirse göndersin yolculuğumuz sırasında ihtiyaç duyacağımız bir armağan içerir. İyi Samiriyeli bu armağana sahipti. Ona ihtiyacımız olacak ve Rab onu nasıl bulacağınızı bize söylemiştir. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, eğer sizde ilahi sevgi yoksa siz hiçbirsiniz. Çünkü ilahi sevgi asla son bulmaz. Bu nedenle her şey üstüne ilahi sevgiye bağlanın. Çünkü her şeyin sonu gelecektir. Ancak ilahi sevgi Mesih'in sevgisidir ve sonsuza dek dayanır. Ve son günde kim de ilahi sevgisi onun durumu iyi olacaktır. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, yüreğinizden bütün güçle babaya dua edin ki oğlu İsa ve sadık tarafına bağışına bu sevgi dolup siz de Tanrı'nın oğulları olabilirsiniz. Öyle ki o göründüğü zaman biz de onun gibi olacağız. Çünkü biz onu olduğu gibi göreceğiz. Öyle ki bu umudumuz olsun. Öyle ki onun pak olduğu gibi biz de pak olalım. Rabbin ölümlü yolculuğumuzda önümüze koyabileceği tüm rahiplik hizmetleri için kendimizi hazırlayabilmemiz benim içten duamdır. İsa Mesih'in kutsal adıyla amin. Kardeşlerim, bu akşamki kadın için size minnettarız. Aynı şekilde bize sundukları ilham verici müzik için Rahip Korosu'na teşekkür ediyoruz. Ve bu törenin hazırlanışına yardım eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ı dinlemek bizim için büyük bir ayrılık olacak. Onun ardından koro, atalarımızın tanrısı, onun her şeye kadir eli ilahisini söyleyecek. Arkasına kapanış duası 70'lerden yaşlı Walter F. Gonzalez tarafından edinecek.
Tonight in the conference center in Salt Lake City,
Öğretmenliği birçok duaya cevap verir ve insanların yaşamlarında gerçekleşebilecek dönüşümü görmemize izin verir. Tanrı'nın rahipliğine sahip insanlar bu akşam Salt Lake City'deki konferans merkezinde ve dünyanın her yerinde bir araya geldi. Havari Petrus'un beyan ettiği gibi sizler gerçekten kralın rahipleriysiniz. Hatta seçilmiş soysunuz. Size hitap etmenin ayrıcalığı benim için bir şereftir. Ben küçükken her yaz ailemle Salt Lake City'nin yaklaşık 70 kilometre güneyindeki ve biraz doğusundaki Provo Kanyonu'na arabayla gider ve birkaç hafta ailemizin ahşap kulübesinde kalırdık. Biz erkek çocuklar derede balık tutmak veya yüzmek için can atardık ve babama arabayı daha hızlı sürmesi için teşvik ederdik. O günlerde babamın sürdüğü otomobil 1928 model bir Oldsmobile'di. Babam saatte 55 kilometreden fazla hızla giderse annem yavaşla yavaşla derdi. Ben de daha hızlı sür baba, daha hızlı sür derdim. Babam Provo Kanyonu'na gelinceye kadar veya yolda bir viraja girinceye kadar yaklaşık 55 kilometre hızlı arabayı kullanırdı. Yolculuğumuz bazen bir koyun sürüsü tarafından durdurulurdu. Yüzlerce koyunun görünürde bir çoban olmadan ve birkaç köpek onlara havlarken önümüzden geçişini izlerdik. Koyunların epey gerisinde atının üstündeki çobanı görürdük. Atın bir dizgini olmazdı ama onun yerine bir yuları olurdu. Çoban arada sırada eğerin üstünde yorgun bir şekilde uyuklardı. Çünkü at hangi yöne gitmesi gerektiğini bilirdi ve havlayan köpekler onun yerine koyunlara rehberlik ederlerdi. Yıllar önce Almanya'nın Münih kentinde bunun tam tersi bir manzarayla karşılaştım. Bir pazar sabahıydı ve bir görevli konferansına gitmek üzere yola koyulmuştuk. Görev başkanının otomobilinden dışarıya baktığımda elinde değneği olan ve koyunlara önderlik eden bir çoban gördüm. Koyunlar onun nereye giderse gitsin takip ediyorlardı. Eğer sola doğru hareket ederse koyunlar da sola doğru hareket ederek onu takip ediyorlardı. Eğer sağa doğru hareket ederse koyunlar da onu aynı yönde takip ediyorlardı. Koyunlarına önderlik eden gerçek çoban ile koyunların arkasından gelişi güzel biçimde ata binen çoban arasında karşılaştırma yaptım. İsa, ben iyi çobanım, benimkileri tanırım demiştir. O bize gerçek bir çobanın nasıl olması gerektiğine dair mükemmel örneği sunar. Kardeşlerim, Tanrı'nın rahipliğini taşıyan kişiler olarak bizim çobanlık etme sorumluluğumuz vardır. Rab hikmetiyle bize hizmet edebilmemiz, öğretebilmemiz ve tanıdık edebilmemiz için kilisedeki ailelere çobanlık etmemizi sağlayan talimatlar sunmuştur. Bu sorumluluğa ev öğretmenliği denir. Ve size bu akşam bunun hakkında konuşmak istiyorum. Kilisedeki her mahallenin gözetmeni, rahiplik sahiplerini, üyelerin evlerini her ay ziyaret etmeleri için ev öğretmenleri olarak görevlendirilmesini gözetir. İkişer kişiler giderler. Mümkün olduğunda Harun rahipliğindeki bir rahip veya bir öğretmen olan bir genç adam, Melkisedek rahipliğine sahip bir yetişkine eşlik eder. Sorumlu oldukları kişilerin evlerine gittiklerinde, Harun rahipliğine sahip kişi verilen derse katılmalıdır. Böyle bir vazife, bu genç adamları misyonlarının yanı sıra yaşam boyu sürecek bir rahiplik hizmetine hazırlanmalarına yardım edecektir. Ev öğretmenliği programı, rahipliğe atanmış kişilere her üyeyi sesli olarak ve gizlilik içinde dua etmeye ve tüm aile görevlerini yerine getirmeye teşvik ederek onlara öğretme, açıklama, teşvik etme, vaftiz etme ve her üyenin evini ziyaret etme vazifesini veren çağdaş bir vahiy sonucu oluşturulmuştur. Ayrıca onların her zaman kilise üyelerine göz kulak olma ve onlarla beraber olup onları güçlendirme ve kilisede hiçbir kötülük olmadığından ve birbirlerine karşı sert davranmadıklarından ve yalan söylenilmediğinden, birisinin arkasından konuşulmadığından ve iftira edilmediğinden emin olma sorumlulukları da vardır. Başkan David O. McKay şöyle bir nasihatta bulunmuştur. Ev öğretmenliği babamızın çocuklarını geliştirmek, onlara ilham vermek, akıl vermek ve onları yönlendirmek için bizim en acil ve en ödüllendirici fırsatlarımızdan birisidir. Bu ilahi bir hizmet, ilahi bir çağrıdır. Ev öğretmenleri olarak ruhu her eve ve yüreğe taşımak bizim vazifemizdir. Bu işi sevmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak, Tanrı'nın çocuklarının asil ve kendine adamış bir öğretmenine sonsuz huzur, sevinç ve memnuniyet verecektir. Mormon kitabında Alma'nın onların bütün rahiplerini ve öğretmenlerini kutsadığını ve doğru olmayan insanların dışında hiç kimsenin kutsanmadığını, bu yüzden onların halklarını koruduğunu ve onları doğrulukla ilgili değerlerle beslediklerini okuruz. Ev öğretmenliği sorumluluklarımızı yerine getirirken, ders vermekte ve gerekli yardımı sunmakta yararlı olabilmek için her aile üyesinin yaşadığı zorlukları öğrenir ve anlarsak akıllı davranmış oluruz. Ayrıca randevu önceden yapılırsa bir ev öğretmenliği ziyaretinin başarılı olma olasılığı daha fazladır. Bu noktayı izah etmek için yıllar önce yaşadığım bir deneyimi sizinle paylaşmama izin verin. O zamanlar görevli idari komitesi Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley ve Thomas S. Munson'dan oluşuyordu. Bir akşam kardeş ve kız kardeş Hinckley, biz komite üyeleri ve eşlerimiz için evlerinde bir akşam yemeği verdiler. Güzel bir yemeği daha yeni bitirmişti ki kapı çalındı. Başkan Hinckley kapıyı açtı ve ev öğretmenlerinden birini orada beklerken buldu. Ev öğretmeni şöyle dedi, gelmek için bir randevu yapmadığımı biliyorum ve yanımda yoldaşım yok ama bu akşam gelmem gerektiğimi hissettim. Dostlarınızı ağırladığınızı bilmiyordum. Başkan Hinckley nazik bir şekilde ev öğretmenini içeri girmeye, oturmaya ve biz üç havariye ve eşlerimize üyeler olarak vazifelerimiz hakkında ders vermeye davet etti. Hafif kaygılı bir şekilde ev öğretmeni elinden gelenin en iyisini yaptı. Başkan Hinckley ona geldiği için teşekkür etti. Ardından ev öğretmeni aceleyle ayrıldı. Ev öğretmenliğini yerine getirmenin yanlış yoluna dair bir örnekten daha bahsedeceğim.
Yıllar önce birinci başkanlıkta bir danışman olan Başkan Marion G. Romney, bir keresinde soğuk bir kış akşamında Romney ailesinin evine giden ev öğretmeninden bahsederdi. Bir gün ev öğretmeni geldiğinde şapkasını elinde tutuyordu ve içeride oturup mesajını paylaşması teklif edilince gergin biçimde kaçamak cevaplar vermeye başladı. Ayakta durmaya devam ederken şöyle söyledi: "Şey, size doğrusunu söyleyeyim, kardeş Romney, dışarısı soğuk ve arabamın motoru durmasın diye arabayı çalışır halde bıraktım. Sırf gözetmenime ziyaretlerimi yaptığımı söyleyebilmek için uğradım." Başkan Ezra Taft Benson, rahiplik sahiplerinin bir toplantısında Başkan Romney'nin tecrübesini anlattıktan sonra şöyle söyledi: "Bundan daha iyisini yapabiliriz kardeşlerim, çok daha iyisini." Ona katılıyorum. Ev öğretmenliği ayda bir yapılan otomatik bir ziyaretten daha fazlasıdır. Bizim ders verme, ilham verme, motive etme ve aktif olmayan üyeleri ziyaret ettiğimizde onları tekrar aktif hale ve Tanrı'nın oğulları ve kızlarının nihai yücelişine getirme sorumluluğumuz vardır. Çabalarımıza destek olması için ev öğretmenlerini kesinlikle ilgilendiren şu bilgi öğüdü paylaşacağım. Bu öğüt Abraham Lincoln'dandır ve şöyle demiştir: "Bir insanı davanıza kazandırmak istiyorsanız, önce onun samimi bir dostu olduğunuza dair onu ikna edin." Başkan Ezra Taft Benson ısrarla şöyle tavsiye etmiştir: "Her şeyden önemlisi ders verdiğiniz kişilerin ve ailelerin gerçek dostu olun. Bir dost her ay görev duygusuyla ziyaret etmekten daha fazlasını yapar. Bir dost takdir toplamaktan ziyade insanlara yardım etmekle ilgilenir. Bir dost özen gösterir. Bir dost sevgi gösterir. Bir dost dinler ve bir dost elini uzatır." Ev öğretmenliği birçok duaya cevap verir ve insanların yaşamlarında gerçekleşebilecek dönüşümü görmenize izin verir. 1929 ekonomik bunalımı sırasında Sivil Muhafaza Teşkilatı ile Utah'a gelmiş Dick Hamner buna bir örnektir. Kendisi buradayken genç bir son zaman azizi kadınla tanıştı ve evlendi. Utah eyaletinin St. George kentinde popüler bir buluşma yeri haline gelen Dick's Coffee'yi, kafeyi açtı. Bir dostum olan Willard Mile, Hammer ailesine ev öğretmeni olarak atandı. Kafesinin menülerini matbaada bastırmam sayesinde Dick Hamner'ı da tanıdığım için St. John şehrini ziyaret ettiğimde dostum kardeş Mile'ına dostumuz Dick Hamner'ın ilerlemesi nasıl gidiyor diye sorardım. Cevabı genellikle ilerliyor ama yavaşça şeklinde olurdu. Willard Mile ve yoldaşı Hammer ailesinin evini her ay ziyaret ettiklerinde her zaman bir sevindirici haber mesajını sunmayı ve Dick ve ailesiyle tanıklıklarını paylaşmayı başardılar. Yıllar geçti. Ardından bir gün Willard bana iyi bir haber vermek için telefon etti. "Kardeş Monson" diye başladı ve şöyle devam etti: "Dick Hamner değişti ve vaftiz olacak. O şimdi 90 yaşında. Gençlik yıllarımızdan beri birbirimizin dostuyuz. Onun kararı beni çok mutlu etti. Uzun yıllardır onun ev öğretmeniydim. Bana davet mesajını iletirken Willard'ın boğazı düğümlenmişti. Kardeş Hamner gerçekten de vaftiz oldu ve bir yıl sonra o güzel St. George Tapınağı'na girdi ve orada ilahi armağanını ve mühürleme kutsamalarını aldı. Willard'a şöyle sordum: "O kadar uzun zaman zarfında onun ev öğretmeni olarak hiç cesaretinin kırıldığı oldu mu?" Şöyle yanıtladı: "Hayır, her çabaya değdi." Hamner ailesinin üyelerine gelen sevinci tanık oldukça, sevindirici haberin onların yaşamlarına getirdiği nimetler ve buna bir şekilde yardım etmiş olmanın ayrıcalığı için yüreğim minnetle dolmaktadır. Ben mutlu bir adamım. Kardeşlerim, daha az aktif olanların yanı sıra tamamıyla kendini adamış olanlar dahil olmak üzere
Yıllar boyunca birçok farklı kişiyi ziyaret etmek ve onlara ders vermek bizim ayrıcalığımız olacaktır. Çağrımızda özen gösterirsek birçok insanın hayatını kutsama fırsatına sahip olacağız. Kendilerini kilise etkinliğinden uzaklaştıranlara yapacağımız ziyaretler eninde sonunda onların dönüşünün kapılarını açacaktır. Bu düşünceyi aklınıza tutarak sorumlu olduğumuz kişilere elimizi uzatalım ve Rabbin sözüyle ziyafet çekmeleri ve onun ruhunun yoldaşlığının tadını çıkarmaları ve artık yabancı ve garip değil, azizlerle birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkı olmaları için onları Rabbin masasına getirelim. Sizden biri ev öğretmenliği ziyaretleri konusunda ilgisiz hale gelmişse, kendinizi ev öğretmenliği vazifelerinizi yerine getirmeye tekrar adamanızın şimdi tam zamanı olduğunu söylemek isterim. Sorumluluğu size verilmiş kişilere elinizi uzatmak için gereken her çabayı göstermeye şimdi karar verin. Ayrıca ev öğretmenliği yoldaşınızın sizinle gelmeye vakit bulabilmesine yardım etmek için zaman zaman küçük bir ilave cesaretlendirme gerekli olabilir. Eğer ısrarlı olursanız başarılı olacaksınız. Kardeşlerim, ev öğretmenliğindeki çabalarımız süreklidir. Rabbimiz ve öğretmenimiz yeter diyene kadar bu iş asla sonlanmayacak. Aydınlatılacak hayatlar var, dokunulacak yürekler var, kurtarılacak canlar var. Bize emanet edilmiş o değerli canları aydınlatmanın, onlara dokunmanın ve onları kurtarmanın mukaddes ayrıcalığına sahibiz. Bunu sadık bir şekilde ve sevinç dolu yüreklerle yapmalıyız. Konuşmamı bitirirken olmamız gereken ev öğretmenleri örneğini açıklamak için özel bir örnekten faydalanacağım. Hayatı diğer tüm hayatları gölgede bırakan bir öğretmen var. O hayat ve ölüm, vazife ve kader hakkında öğretti. Kendisine hizmet edilmesi için değil, hizmet etmek için, almak için değil, vermek için. Kendi yaşamını kurtarmak için değil, ama başkalarına feda etmek için yaşadı. Şehvetten daha güzel olan bir sevgiyi, servetten daha zengin olan bir fakirliği öğretti. Bu öğretmenin din bilginleri gibi değil, yetkiyle öğrettiği söylenmiştir. Onun yasaları taş levhalara değil, insanların yüreklerine yazıldı. Baş öğretmen İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, kurtarıcı ve tüm insanlığın fidyeyle kurtaranından bahsediyorum. Kutsal kitap ile ilgili kayıtlar, onun her yanı dolaşarak iyilik yaptığını söyler. Bizim şaşmaz rehberimiz ve rol modelimiz olan İsa Mesih sayesinde onun ev öğretmenliğimize sunacağı ilahi yardıma layık olacağız. Hayatlar bereketlenecektir. Yürekler teselli bulacaktır. Canlar kurtarılacaktır. Bizler gerçek bir çoban olacağız. Böyle olması için İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
Lord, in me. Our beloved Father in heaven.
Cennetteki sevgili babamız, başımızı senin önünde eğiyoruz ki kalbimizdeki şükranlar ve çok teşekkür ediyoruz ki duyduğumuz mesajlar için ve ayrıca ve bütün fikirler ve hisler için ve bu konferansta gelen her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Müzik için ve ayrıca bu müzikten çok hoşlandık. Peygamber için çok minnettarız. Onun öğrettiklerinin için ve ev öğretmenliği için minnettarız. Başkan Manson için dua ediyoruz. Lütfen onu kutsa. Biz ayrıca minnettarız ki teknoloji var ki böylelikle rahipliğe sahip olanlar tüm dünyada buna ulaşabiliyorlar. Ve özellikle oğlun İsa Mesih için bizim çobanımız, bizim fidyeyle kurtaranımız, kurtarıcımız için teşekkür ediyoruz. Dua ediyoruz ki bize kutsa. Ve böylelikle biz de burada hissettiğimiz hislere karşı hareket edebilelim. Ve bunları İsa Mesih'in adıyla diliyorum. Amin.